Ayrım 32, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 325, 67. bölüm. Kendinden memnun musun? Ervan döndü ve beyaz bir banyo havlusuna sarılmış Gael'i gördü. Duşta haşlanmış gibi bir hali vardı. Kollarında ve omuzlarında parlak lekeler vardı. Tüm odaya kırmızı şimşekler saçıyordu sanki. Sıcak suyun yanı sıra kuşkusuz öfkenin de payı vardı bunda. ''Çok mutluyum.'' diye karşılık verdi Ervan alaycı bir ses tonuyla. ''İki gün ortadan kayboluyorsun. Annem baban meraktan çatlıyor. Ben seni bulmak için işimi gücümü bırakmak zorunda kalıyorum. Ve seni zor kılığına girmiş kerli ferli adamlarla çevrili, dışkıya ve sakatata bulanmış halde buluyorum. Daha ne isterim ki?''
''Bu benim hayatım.''
''Korkarım bana kariyerinden söz ediyorsun.'' Gael mutfağa gitti ve kendine bir kola aldı ve ailenin tüm bireylerinin yerine de içen Luak yüzünden Morvanlar alkolden tiksiniyordu.
''Senin bu kahramanlık taslayan hallerine artık tahammül edemiyorum.'' diye mırıldandı Gael, soğuk kola kutusunu yanağına yapıştırarak. ''Bu kadar mükemmel olmaktan bıkmadın mı? Hep iyi tarafta yer almaktan kendinden yorulmadın mı?''
Banyo havlusunun üstünde büyük ihtimalle kendini becerttiği otelin yaldızlı amblemi vardı. Ervan bazen kız kardeşinin ağılındaki bir dişi domuz gibi ahlaksızca davranmaktan hoşlandığını düşünüyordu. Ama her şeye rağmen onun yuvarlak omuzlarını, küçük dolgun baldırlarını, kışkırtıcı kıçını hayranlıkla seyrediyordu. Bütün Morvanlar gibi Ervan da onun bir avuç kemik yığınına döndüğünü görmüştü. Bugün ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin bedeni sağlıklıydı, iyileşmişti. ''Ne zaman büyüyeceksin?'' diye sordu Ervan. ''Taşra noterlerinin önünde çırılçıplak seni tavuk kanına bulamalarına izin veriyorsun.''
''6.000 avro salak, senin kahrolası 2 aylık maaşın.''
''Ben bundan daha fazla kazanıyorum ve bana bunu para için yaptığını söyleme. Hayat sigortandaki küçük bir artışla bunun 10 katını kazanırsın.''
Gael kola kutusunun halkasını açarak kanepeye oturdu. ''O parayı istemiyorum, ilkelerim var.''
''İçimi rahatlattın.'' diye dalga geçti Ervan. Gael gözlerini ondan ayırmadan yavaş yavaş kolasını içti.
''Savaş halindeki bir dünyada yaşıyorum.'' dedi sonunda.
''Hangi savaş?''
''Erkekler ile kadınlar arasındaki savaş.''
''Sebep ne?''
''Para.''
''Peki ya silah ne?''
''Tutku.''
Ervan somurtkan bir çocuğu ikna etmeye çalışır gibi gidip kardeşinin yanına oturdu. Vücudundan yayılan sabun ve krem kokusunu duyuyordu. ''Saçma sapan şeyler söylüyorsun.'' dedi sakin bir şekilde. ''Bedeninin ticaretini yapıyorsun, hepsi bu.''
''Burjuvazi mantığını reddediyorum.''
''Hayatını süitlerde şampanya içerek geçiriyorsun. Bana sınıf mücadelesinden bahsetme.''
''O burjuvazi değil.''
''Öyle mi?''
''Burjuvazi çocuklarının büyümesini seyrederek yaşlanmak demektir. Her şeyi konfor ve sükunet adına feda etmektir. Her türlü tehlikeden uzak durarak sıkılmaktır. İnan bana benim dünyam rahat ve konforlu bir dünya değil. Savaşçı, düşmanca, rekabetçi bir dünya. Erkeklerin her zaman daha zengin, kadınların her zaman daha güzel olması gerekiyor. Birlikte aynı yatağa giriyorlar ama aslında birbirlerinden tiksiniyorlar.''
''Paralı hovardaların ve fahişelerin dünyası.''
''Ervan, sen zeki bir adamsın.''
Bir gün Ervan onu 8. bölgeye Lincoln sokağına bırakmıştı. Biraz geç de olsa onu bir buluşma için bıraktığını anlamıştı. Kardeşi arabada coşku ile kaygı arasında gidip gelen davranışlar sergiliyor, sürekli makyajıyla uğraşıyordu. Hemen arabadan inmiş, kız kardeşinin randevusu olduğu prodüksiyon şirketini bulmuş, eli tabancasında danışmayı geçmişti. Yanlış yolda olduğunu hemen anlamıştı. Buradaki herkes Gael'i tanıyordu ve onun patronla olan randevularına alışkındı. Tam bir anlaşma içindeki yetişkinlerin özgür dünyası.
''Bir ev kadını ile bir metres arasında ne fark vardır?'' diye devam etti Gael. ''İkincisi daha iyi giyinir.''
''Ya aşk, çocuklar, yuva?''
''Anne babamız gibi mi demek istiyorsun?''
Gelişi güzel söylenmiş sözcüktü. Anlayacak yaşa yani korkma yaşına geldiğinde Gael isyan bayrağını açmıştı. Önce ailesine karşı sonra bu tür yalana imkan tanıyan ikiyüzlü sisteme karşı.
Anne babamızı tüm bunların dışında tut, dedi Ervan donuk bir sesle.
Konumuz tam da bu. Bana tam olarak neden kızıyorsun? Aşık olmadan yattığım için mi? Yaşamak için düzüştüğüm için mi? Hayatı boyunca annemin yaptığı bu değil mi?
Hayır, o babamızı seviyor.
Öyleyse o benden daha aptal. En azından bana para ödüyorlar ve beni dövmüyorlar.
Ervan ayağa kalktı ve eğimli tavana çarpmamak için başını eğerek birkaç adım attı. Verecek cevap bulamıyordu. Raflarda Herbert Marcuse'un Tek Boyutlu insanı, Pierre Kolosowski'nin Un Si Funeste Desire, Friedrich Nietzsche'nin Tragedyanın Doğuşu adlı kitabı duruyordu. Ervan gençliğinde bu kitapları okumuştu bir çırpıda. Gael kendi tarzında bir entelektüeldi.
Erkeklerden tiksiniyorum, dedi Gael küçük dişlerinin arasından, ama kadınlardan daha fazla tiksiniyorum.
Tam olarak hangi kadınlardan?
Uzakta aramaya gerek yok, elbette Maggie'den, ama kendi arkadaşlarımdan ve rakiplerimden de nefret ediyorum. Onlar adına utanıyorum. Korkaklıklarından, mağdur rolünü oynamaktan, duydukları memnuniyetten. Özgürlük mücadelesiyle geçen bir yüzyıl bunun için miydi?
MLF, dipnot, MLF, Mouvement de Libération de Femme, Kadın Özgürlük Hareketi, çevirinin notu.
MLF, Simone de Beauvoir, Nancy Fraser'e niçin savaştılar? Biraz daha hakarete uğramaları, biraz daha fazla kandırılmaları için. Bu hikayede özgürleşen sadece erkekler oldu. Erkekler iğrenç yaratıklar. Kendilerinin ne bazı kurallara uymak ne de bedel ödemek zorunda hissediyorlar. Ne centilmen olmak ne de küçük bir hediye almak gibi bir kaygıları var. İşte bunun adı da cinsiyet eşitliği oluyor.
Sen hangi dünyada yaşıyorsun Gael? Artık 13. yüzyılda değiliz. Kadınlar artık sorumluluk isteniyorlar ve erkeklerden hiçbir talepte bulunmuyorlar.
Benim de söylediğim tam da bu. Kadınlar her şeylerini kaybettiler.
Kurallar değişti. Kadınlar artık özgür. Tutkularının sonuna kadar gidiyorlar. Artık erkeklerin arzusuna göre yaşamıyorlar.
Öyleyse herif hesabı ödemediğinde neden surat asıyorlar? Neden gece kulüpleri onlara bedava? Neden evli kadınlar direkt dans dersi alıyorlar? Dönüp dolaşıp hep aynı dengeye geliyoruz. Bir tarafta göbek dansı, diğer tarafta para.
Temel şeyi unutuyorsun. Aşk, duygu.
Gerçekten hiçbir şey anlamıyorsun. Kadınların tek zindanı aşktır. Her zaman duygularının kurbanı olacaklar. Bir asır süren mücadele bu kronik zayıflığa karşı hiçbir şey yapamadı. Simone de Beauvoir ikinci cinsine rağmen Saint Germain de Pre'nin en güzel boynuzlusuydu. Kanunları değiştirebilirsin ama genetik kodu asla değiştiremezsin. Ya da milyonlarca yıl sonra belki.
Gael'in diyalektik bir yaklaşımı vardı. Ervan bu nedenle ona hep hayranlık duymuştu. Lüks havlusuna sarılmış konuşuyordu. Ama boğazlı dar kazağı ve 70'li yılların o koca gözlükleriyle bir kongre merkezinde de olabilirdi.
Senin çok serbest bir kadın modeli olduğunu sanmıyorum, dedi Ervan.
Erkeklerin oyununu oynuyorum ve onlara hükmediyorum. Aynı şey değil.
Haydi bakalım.
Kadınlar benden nefret ediyor. Onlara göre ben fahiş eden, cinsel objeden başka bir şey değilim. Ama aslında her şey benim kontrolüm altında. Kadınları köleleştiren kıçları değil, kalpleridir.
Ervan yeterince dinlemişti. Bütün tehlikeler bertaraf edilmiş, görev tamamlanmıştı ve Gael eski formuna kavuşmuştu. Güzel, dedi ceketini alırken, dinlen artık, ben gidiyorum.
Hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, diye bağırdı Gael bir sıçrayışta ayağa kalkarken. Erkekler domuzdur. Masanın altından çüklerini çıkarıp sana gösterebilirler. Seni bir lavaboya dayayıp külotunu çıkarabilirler. Karanlık bir köşe bulduklarında ellerini senin kıçına sokabilirler.
Ervan kireç gibi oldu. İyi bir maço olarak, yani Gael'in az önce tanımını yaptığı o hayvansı dünyanın diğer tarafına sıkışmış biri olarak küçük kız kardeşine kötü davranılması düşüncesine tahammül edemiyordu. Gael sanki onun düşüncelerini gözlerinden okumuştu.
Üzülme, sana söyledim, onlara ben hükmediyorum.
Ervan kapıya doğru yürüdü. Gael öfkeli adımlarla onu takip ediyordu.
İşte benim gücüm bu. Cinsel açıdan zevk aldığını düşünen kadın kendi ayağına kurşun sıkan kadındır.
Kapı açık olduğu halde avaz avaz bağırıyordu. Gael'in bu öfkesi Ervan'ın öfkesini yok etmişti. Ona tapıyordu. Buna karşı yapabileceği bir şey yoktu. Güzelliği onu büyülüyordu. Kızgınlığı içini sızlatıyordu. Genç kadın yeniden doğal rengine kavuşmuştu. Brancusi'nin heykelleri gibi yuvarlak, zarif başı ve berraklığı, Haziran ayındaki bankizleri hatırlatan gözleriyle çok güzeldi. Ervan geri döndü ve çok daha yumuşak bir tonda konuşmaya başladı. ''Sakin ol Gael, aynı yaradan çıktık, sen ve ben. Ben polisim, sen ise eskort. Ben içimdeki şiddeti yasaların arkasına gizliyorum. Sen ise kendini haklı göstermek için felsefe yapıyorsun. Ama gerçek çok basit. Kimse bizim çocukluğumuzu değiştirmeyecek.'' Gael karşılık vermek istedi ama Ervan daha hızlı davrandı. ''42 yaşındayım. Yaşamımın 10 yılında psikolojik tedavi gördüm. 2 kez ülser oldum. Hayatım osteopatlarda geçti ve geceleri diş ateli takıyorum. Sen 29 yaşındasın ve hala ışık açık uyuyorsun. Bunu nasıl biliyorsun?'' Gael'in yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. O kadar ağır, o kadar beyazdı ki insan eriyen mum damlaları sanabilirdi. Ervan eğildi ve ona sarıldı. ''Dinlen. Seni yarın ararım.'' 68. Bölüm. Loak çok yorgundu ama uyuması imkansızdı. Parnasyum'dan sonra eve dönmüş, ilk işi çelik kasasını açmak ve Kuzey Katanga'daki potansiyel yataklar hakkında 2010 yılında hazırlanmış raporu yeniden okumak olmuştu. Babasının emri üzerine döküman elle yazılmıştı ve sadece iki kopyası vardı. Biri Morva'nın evinde, biri de onda. Bilgisayar, telefon veya internet kesinlikle kullanılmamalı, hiçbir dijital iz olmamalıydı. Her şey gizli kalmıştı, adamlar kazmışlar, çıkarmışlar, örnekleri beraberlerinde getirmişlerdi. Ne kimse görmüş ne de duymuştu. Analizleri bile jeologlar kendi ülkelerinde yapmıştı. Sahadaki kimse büyük bir maden kaynağının varlığından şüphelenmeyecekti. Cevher henüz ulaşılabilir durumda değildi. Herkesin gözü önündeki kayacın bileşiminde saklı hazineyi sadece uzmanlar anlayabilirdi. Saat sabahın 4'üydü. Ottawa çevresinde oturan Kanadalıyı Harry Cook'u aramayı denedi. Adamın telefonu cevap vermedi. Luak mesaj bırakmadı ama ona yeni bir e-posta yolladı. Acilen aramasını istedi. Aynı şeyi Fransız ve İsviçreli jeologlar Jean-Pierre Clot ve Sylvain Dumézat'a da yaptı. Ardından 3 uzman hakkında bilgi toplamaya girişti. İşe ilk olarak Fransızla başladı ve bir anda kanı dondu. Jean-Pierre Clot 2 ay önce Tanzanya'daki bir görevde hayatını kaybetmişti. Resmi açıklamalara göre üsse dönerken bir helikopter kazasında ölmüştü. Helikopterin düşme sebebi, toplam 3 ölü vardı, anlaşılamamıştı. Bu ülkelerde maden aramanın her zaman riskleri vardı ama kaza Coltano'yla bağlantılı olabilirdi. Clow konuştuktan sonra ortadan mı kaldırılmıştı? Ona para ödemek istemedikleri için mi? Borsadaki işlemlerin bütün izlerini silmek için mi? Diğer ikisine geçti. LinkedIn ve Viadeo'daki alışıldık bilgiler dışında Sylvain Dumézat hakkında özel bir giriş yoktu. Harry Cook'la ilgili özel bir şey bulamadı. Her ikisi de maden yatakları alanında uzmandı. Dünyanın her tarafında çalışmışlardı. Luak bilgisayarı kapattı. Ne olursa olsun uyumalıydı. Yarın sabah daha net düşünürdü. Ayağa kalktı, açık mutfak tezgahına doğru gitti ve bir uyku ilacı yuttu. Bardağını Evye'nin içine bırakırken duyduğu bir gürültüyle durdu. Camlı balkon kapılarının birinden gelen bir sürtünme sesi. Olduğu yerde kaldı. Balkonları örten beyaz perdelere dikkatle baktı. Ortadaki çerçevenin arkasında bir kıpırdanma vardı. Bir kuş, hırsız, 3. katta oturuyordu ve Hausmann tarzı bir cepheye tırmanmaktan daha kolay bir şey olamazdı. Gayri ihtiyari tek ışık kaynağını çalışma masasının üstündeki ledleri söndürdü ve hiç kımıldamadan durdu. Gözlerini perdelerden ayırmıyordu. Ama kalın ketenin arkasında bir gölge görmesi imkansızdı. Gürültüler değişiyordu. Hışırtılar, tıkırtılar, çatırtılar, ahşap ve demir zorlanıyordu. Ancak çıkan ses boğuktu. Pervazı sökmeye uğraşıyorlardı. Luak içinin boşaldığını hissetti. Hala daire kapısından kaçabilirdi ama bacakları bu isteğe cevap vermiyordu. Tahta kıymıkları, alçı parçaları parkenin üstüne düştü. Bu bir işaret gibiydi. Koridora doğru koşarken başka gürültüler de işitti. Testere, matkap, levye sesleri, daire kapısına da saldırıyorlardı. Polisi aramak için çok geçti. Evinde silah da yoktu. Dizlerinin üstüne çöktü. Sanki bir cehennem makinesinin birbirine eklemlenmiş mekanizmalarından vızıltılar, tıkırtılar, sürtünme sesleri çıkıyordu. Kapı korkunç bir gürültüyle devrildi. Arkasında korkunç bir çatırtı duydu. Balkon kapısı. Luwak bağırdı ya da bağırdığını sandı. Sonra mutfak tezgahının arkasına gizlenmek için emekleyerek ilerledi. Gizleneceği yere doğru giderken beyaz perdelerin havalandığını fark etti. Gecenin rüzgarı salona doluyordu. Kollarını göğsüne doğru çektiği bacaklarının çevresine doladı. Başı dizlerinin arasındaydı. Diğer işaretleri kolluyordu. Korku kulak zarlarını patlatmadıysa da artık etrafa sessizlik hakimdi. En ufak bir şey düşünecek, en ufak bir karar alacak durumda değildi. Birden görünmez eller tarafından yukarı çekildi. Tezgahın üstünden geçti, sonra parkenin üstüne yığıldı. Gayri ihtiyari yeniden büzüldü ve kollarıyla başını örttü. Darbelerden korkan bir sürüngen gibiydi. Birkaç saniye daha geçti, sonra kafasını kaldırdı. Kabus gerçek dünyada kendini gösteriyordu. 5 veya 6 kişi olmalıydılar. Siyahlar yüzlerinde beyaz tebeşirle yapılmış makyajlar vardı. İçlerinden birinin yüzünde bir kuru kafa resmi vardı, bir diğeri pudra sürmüştü. Üçüncüsü cadılar günü bal kabağına benziyordu. Kocaman göz bebekleri ve testere gibi dişleri vardı. Hepsinin belden yukarısı çıplaktı. Kaburgalarını belirginleştiren desenler, ezoterik işaretler, una bulanmış gibi görünen hacamat yerleri. Cehennem şaka yapmış ve elçilerinin kaçmasına izin vermişti. Luwak yaratıklardan birinin kabarık bir pantolon giymiş olduğunu fark etti. Bir diğerinde ise sadece slip vardı. Favelalardaki bir karnavaldan fırlayıp gelmişlerdi sanki. Dipnot Favela, Brezilya'daki gecekondu mahallelerine verilen isim. Luwak bir de St. Maurice'deki o iki polisten korkmuştu, ne komik. Adamlar kendi aralarında konuşmaya başladılar, tıslamayı andıran sesler. Kesinlikle Lingala'ydı, Kinshasa dili. Luwak adamların boyları ve kaslı yapıları karşısında nutku tutulmuş halde, yüzüne çaprazladığı kollarının arasından onlara bakıyordu. Zombilerden biri ona yaklaştı. ''Saçmaladın patron.'' Gözlerinde kırmızı lensler vardı. Diğer hayaletler de salona girdiler. İçlerinden biri siyah deri paltoluydu. Kafasında silindir şapka, elinde de bir balta vardı. Yüzünün yarısını bir kadın peruğunun altına gizlemiş olan bir diğerinin vücudunda fosforlu dövmeler göze çarpıyordu. ''Ne? Neden bahsediyorsunuz?'' ''Saçmalamaya devam ettin, seni uyarmıştık.'' Afrikalı aksanı oldukça komikti ama ortada gülünecek bir durum yoktu. Benim burada param yok. Burada yok patron ama sende çok var ve o bize ait.
Ne demek istiyorsunuz?
Konuşmak için daha sakin bir köşe bulalım. 69. Bölüm.
Ervan ekibinde yeni bilgiler olup olmadığını öğrenmek için 36'ya geçti. Daha sonra evine gidip birkaç saat uyuyacaktı. Ama orada sadece her zaman iş başındaki ikinci adamı buldu.
''Ne durumdasın?''
Kripo başını bilgisayarından kaldırdı. Arkasında Che Guevara'nın resminin bulunduğu bir bayrağı oda dekoru olarak kullanıyordu.
''Hakim Bey adı sana bir şey ifade ediyor mu?''
''Hayır.''
''Amerikalı bir şair ve filozof. Gerçek adı Peter Lamborn Wilson. Uzun yıllarını doğuda geçirmiş. Orada sufi olmuş. Sonra ABD'ye dönmüş.'' Özellikle TAZ yani Temporary Autonomous Zones yani geçici otonom bölgeler kavramını ortaya atmasıyla tanındı.
O ne ki? Bir süre için sosyal kuralların ve benimsenmiş normların tersine bir ortak değerler bütününü paylaşan görünmez gruplar, modern zaman anarşistleri. Ervan sadece bıkkınlık ifade eden bir hareket yaptı.
Bizim soruşturmamızla ilgisini anlamıyorum.
90'lı yıllarda elektronik müzik festivalleri bir taz ifadesiydi. Kendi kurallarıyla yaşayan özgür insanlar, bugünün hackerları gibi.
Kahretsin Kripo, sade de gel. bir tas no limitler organize ediyor. Fetişe ve sadomazoya batmış kadınlar ve erkekler. Kendilerini cinsel devrimci olarak görüyorlar ve farklı olmaya hakları olduğunu söylüyorlar. Ervan D. Greco ile onun sadist doktrininin nasıl bu kategoriye girdiğini anlamıyordu. Bier ileri gelenleri ise hiç, konuşmaya devam eden Kripo'yu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu.
Bilgi toplamak kolay değil diye devam etti Kripo. Bu gruplar gizliliğe önem veriyor. Ama bana öyle geliyor ki bir liderleri var, bir tür guru. Ivo Lartigues, çok beğenilen çağdaş bir heykeltıraş.
Bunu daha sonra kullanmak için sakla dedi Ervan, konuşmayı sonlandırmak için. İvedi olan An Simoni cinayetinde ilerleme kaydetmek.
Pek de bağdaşmıyor değil. Bu tazın bazı üyeleri çok ileri gidiyor. İşkenceler, cezalandırmalar. Neden bir cinayet olmasın?
Öyleyse punkçı kız tek bir katil tarafından değil, toplu bir kurban töreniyle katledilmiş olabilirdi. Sosyolojik bir yön değişikliğiyle yeniden Britanya'daki o sapık tören fikrine geri dönüyorlardı. Ervin buna inanmıyordu ama Kripo'ya bir kemik vermeliydi. Belki de marjinallerle ilişkisini sürdürmüştür. Bunu Favini ile görüş. Senin şu geçici anarşi bölgeleriyle herhangi bir bağlantısı var mıymış kontrol edin.
Geçici otonom bölgeler.
Beni anladın. Kripo cevap vermeden önce bir post-it'e bir şeyler yazdı.
Ayrıca Charcot Enstitüsü'nü de aradım.
Orası neresi?
Thierry Farabon'un son günlerini geçirdiği akıl hastanesi. Karverek olayında da aramışlar.
Aklını oynatıyor olmalıydı. Sadece çivi adamın gerçekten ölüp ölmediğini teyit etmediği için değil, hastanenin ismini bile hatırlayamadığı için. Uyan.
Sen bunu nasıl biliyorsun diye sordu Kripo'ya durumu kurtarmak için.
Kişisel araştırma. Thierry Farabon tamamen unutulmuş biri değilmiş. Ölümü basında birkaç yazıya konu olmuş. Daha ziyade şaşırdığımı söylemem gerekiyor. Bu akıl hastanesi ile pilot okulunun birbirlerinden sadece birkaç kilometre uzakta olması yalnızca bir rastlantı olamaz.
Aynı fikirdeyim. Gerçekten ölmüş mü bari?
Ölmüş ve yakılmış. Hastanenin söylediği bu. 2009'da hücresinde felç geçirmiş.
Bu konuda şüpheli bir şey yok yani.
Herif 62 yaşındaymış. Şüpheli olan tek şey onu ölene kadar delikte tutmuş olmaları. Ölüm belgesini bekliyorum. Bir ayrıntı daha var. Farabon'un külleri mezarlığın, Karverek mezarlığının hatıra bahçesine serpiştirilmiş.
Akıl hastanesi ile K-76 arasında yeni bir bağ daha. Taklitçi, mezarlığa yakın olduğu için mi pilot okulunu seçmişti? Hatıra bahçesi mi? Bu ne demek?
Ölülerin küllerinin atıldığı bir tür kuyu. Tozdan geldin, toza döneceksin, unutma.
Ervan önemli bir noktaya temas ettiklerini hissediyordu ama el yordamıyla ve beyaz bir bastonla.
Enstitünün müdürüyle konuştun mu?
Gece vakti pek fazla insanla konuşamadım ama sana Brest için bir uçak bileti aldım.
Ne?
Yarın sabah 11:20'de uçuyorsun. Orly West.
Ervan bir an kızacak gibi oldu ama sonra bunu kendisinin de düşünmüş olduğunu hatırladı.
Thierry Farabon belki de akıl hastanesinde bir başka tutukluyu etkilemişti ve yetiştirmişti. Öğrencisi tahliye edilmiş ve yeniden seri cinayetlere başlamıştı.
Sadece tek bilet aldım diye ekledi Alsaslı. Seninle oraya gelmediğim için bana kızmadın umarım. Ayrıca Muriel Damas'ı da aradım. Bize dosyanın tamamını yolluyor.
Ervan Brest'e indiğini ve üç silahşorlara yeniden kavuştuğunu hayal etti. Bu düşünce bile onun bir anda kendini yorgun hissetmesine sebep oldu. Birkaç saat uyuması ve yeniden enerji kazanması gerekiyordu.
Başka haber?
Tonfa hala Adli Tıp Enstitüsü'nde. Sardalya An Simoni'nin ahbaplarının peşinde berbat gece kulüplerini dolaşıyor. Bayan ikinci ele gelince kepenklerin açılmasını beklerken rıhtımları dolaşacaktı.
Kripo Audrey'e bu lakabı takmıştı çünkü giysileri bir garaj satışından alınmışa benziyordu. Ervan hiçbirinin uyumak için evine gitmediğini anlıyordu. O da öyle yapacaktı. Uçakta dinlenecekti.
Tamam, eve gidip bir duş alacak ve çivi adam hakkında bir araştırma yapacağım. Hepimiz saat 9'da burada buluşuyoruz.
Anlaşıldı. Gelirken kruvasan getir.
32. Ayrımın sonu.
Sayfa 335.